Ayırım 3, sayfa 17. 2. Moskova. İngilizler her zaman Londra metrosunun mükemmelliği ve geniş şebekesinin dakik çalışmasıyla gurur duyarlar. Ama dünyada başlı başına bir sanat eseri olarak kabul edilecek ya da turistik sayılacak metro istasyonları yoktur. Bunun tek istisnası Moskova metrosudur. Moskova'da metro istasyonlarının salon ve platformları, avizeleri, heykelleri ve gösterişli mozaikleriyle minyatür saray taklidi gibidir. Daha da önemlisi, dünyanın en işlek metro ağlarından biridir. Adını yakınındaki Belorusski istasyondan alan Beloruskaya metro durağı, özellikle merkez salonundaki kır manzaralı mozaikleri ve beyaz Rusya'ya özgü halı desenleriyle, süslü, zeminiyle ünlüdür. Ajan David Blandford'ın Royal Oak istasyonunda Jessica'yı kaçırdığı saatlerde Beloruska durağına işçi kılıklı bir adam giriyordu. Başında eski kasket, sırtında soluk bir iş tulumu vardı. 40 yaşlarında, sakalı uzamış, yorgun ve endişeli görünüyordu. Adı Vladimir Kuzonov'du. Madraskaya konserve ve balık fabrikasında ustabaşı olarak çalışırdı. Koltuğunun altında sıkı sıkı tuttuğu karton kutuya itina göstererek yolcuların beklemesine ayrılmış kanepelerden birine çöktü. Aslında bugün izinliydi ama dikkat çekmemek için her zamanki işçi kıyafetiyle dışarıya çıkmayı yeğlemişti. Dışarıda sıcaklık -7 idi ama Kuzunov'un yüzü terlemişti. Kanepeye oturduğunda alnında biriken terleri elinin tersiyle silmek zorunda kaldı. Kremlin bölgesinin sınırındaki Ploşçat Revolyutsi istasyonuna gidecekti ve bunun için de yarı yolda aktarma yapmak zorundaydı. 2 dakika kadar bekledi. Bindiği vagon tenhaydı. Cam önünde bir yere oturdu. Sanki her an birileri tarafından çevrilecekmiş gibi ürkerek yolcuları inceliyordu. Terden bunalarak başındaki kasketi çıkardı. Saçsız başı adeta ıslaktı. Kısa bir süre sonra alışkanlıkla tekrar kasketini başına geçirdi. Kelliğini hep gizlemek isterdi. Ploşçat Revolyutsi istasyonundaki randevusuna kararlaştırılan saatten 10 dakika önce varmıştı. Vagondan inince platforma bakındı. Kalitesi daha yüksek ve genellikle devlet memurlarının yoğun olduğu bu istasyon o saatte nispeten tenhalaşmıştı. Beklediği kişi henüz yoktu. Bir an korkuya kapıldı. Yoksa Pyotr Radnitski gelmeyecek miydi? Bu olasılığı düşünmek bile istemiyordu. Dikkatle başka yöne gidecek yolcuları bir daha gözden geçirdi. Gelmiş olsa mutlaka görürdü. Paniğe gerek yok diye telkinde bulundu kendi kendine. Pyotr mutlaka gelirdi. Gelmesi lazımdı. Bir yere oturamıyordu sinirden. Peronun içinde tur atmaya başladı. Bu istasyonda eski Sovyetlerin kurulmasına yardım eden köylü ve çiftçiler gibi sıradan yurttaşların gerçek boyutlarda bronzdan yapılma heykelleri bulunurdu. Bir turist gibi birer birer heykelleri incelemeye başladı. Sonra bu yaptığından da huylandı. Dikkat çekmek istemiyordu. Pyotr Radnitski tam kararlaştırılan saatte göründü. Vladimir derin bir oh çekti. Nihayet gelebilmişti hergele. Biraz husumetle, biraz da kıskanarak baktı adama. İşin zor kısmına kendisi katlandığı halde aldığı 500 doların 300'ünü ona vermek zorunda kalıyordu. Kızgın bir şekilde "Geç kaldın." diye homurdandı dişlerinin arasında. Pyotr pis pis sırıttı. "Hayır, tam zamanında geldim." İçinden ona çatıp söylenmek istiyordu ama 25 yaşındaki uşak haklıydı. Metronun peronuna tam kararlaştırılan saatte girmişti. Vladimir elindeki kutuyu uzattı. "Al," diye homurdandı. "Önce paramı ver," dedi Pyotr. Sinirden titriyordu Kuzunov ama sesini çıkarmadan işçi tulumunun üst cebine elini atarak daha önceden aldığı 3 adet yüzlük Amerikan dolarını gizleyerek delikanlıya uzattı. Pyotr kaşla göz arası dolarları saydı ve dikkatle paraya baktı. "Umarım sahte değildir." "Saçmalama. Niye bozuluyorsun? Piyasada çok sahte dolar var. Hadi al şu paketi, uzatma." Pyotr tatmin olmuş gibi kutuyu adamdan aldı, sırıtarak Vladimir'e baktı. "Haftaya görüşürüz babalık," dedi ve hızla arkasını dönerek geldiği yönde uzaklaşıp kayboldu. Vladimir Kuzunov rahat bir nefes aldı. Suç unsuru olan ve kendisini yakalandığı takdirde hapishaneye götürecek kutudan kurtulmanın rahatlığını duydu. Bir aydır her hafta aynı istasyonda buluşuyor ve elindeki kutuyu uşağa teslim ediyordu. İkisi de aracıydılar. Kuzunov aslında ne teslim ettiğini dahi bilmiyordu. Fakat bu işten aylık kazancı 800 doları buluyordu ve Moskova'daki bir konserve fabrika işçisi için çok iyi paraydı. Pyotr Radnitski, Ploshchad Revolyutsi istasyonunun merdivenlerini hızla çıktı. Hava soğuk ve etrafta dondurucu bir ayaz vardı. Ufak ufak kar taneleri atıştırıyordu. İstasyonun az ilerisindeki düzlükte duran siyah çaykanın kapısını açıp içeriye atladı. ''Hadi Boris, gidiyoruz.'' dedi. İri yapılı, kel kafalı şoför arabayı hareket ettirdi. O da uşak Pyotr'dan hiç hoşlanmazdı ama ağzını açıp tek kelime etmedi. Eski rejim döneminden kalma alışkanlıklarından hala tam olarak kurtulamamıştı. Kendisini ilgilendiren konuların dışında kalanı ne duymak isterdi ne de bilmek. Eski Rusya'da meraklı olmak sadece tehlikeli bir lüks sayılırdı. Şimdi bunun ne ölçüde değiştiğini bilmiyordu ama alışkanlıklarını kolay değiştirecek biri değildi. Sadece Pyotr'un elindeki kutuya şöyle bir göz atmakla yetindi. Bir aydır her hafta bu kutuyu istasyona alıp işvereni Vasily Yeliseve götürüyorlardı ve bu konu Boris'i hiç ilgilendirmiyordu. Çayka, Arbatskaya'daki büyük bir apartmanın önünde durdu. Pyotr arabadan atlayarak eski asansöre bindi ve 4. kata çıktı. Kapıyı kendi anahtarıyla açarak içeriye girdi. Vasily Yeliseve'nin o saatte yemek yemekle meşgul olduğunu biliyordu. Doğru yanına gitti. Yeliseve 50 yaşında, şişman, göbekli, kır saçlı ve Gürcü asıllıydı. Halk Meclisi'nin en nüfuzlu ve sözü geçen üyelerinden biriydi. Boğazına çok düşkündü. Onun yemeklerini Pyotr bizzat kendi eliyle hazırlardı. Masaya yaklaşıp hürmetle hazır olda bekledi. Vasily Yeliseve ön yemek olarak kıyma ile pirincin lahana yapraklarına doldurularak pişirilen ve bol domates sosuyla servis yapılan golubtsini yiyordu. Üstüne somon balığı, lop yumurta ve mantar karışımı ile hazırlanan kulebyakasını yiyecekti. Bu akşam sofrada üstlük olarak Rusya'nın geleneksel tatlısı olan ve taze meyve ile yenen morojone dondurması vardı. Yeliseve yemekte daima 2 bardak Stolinçkaya vodkası içerdi. Nadiren Baltık birası içtiği de olurdu. Ama en büyük zevki yemek üstüne pul koleksiyonu ile uğraşırken yudumladığı Ermeni konyağı Ararat'tı. Pyotr sessizce masanın kenarında durmaya devam etti. Vasily uşağının getirdiği paketi görmemiş gibi "Getirdin mi?" diye sordu. "Evet efendim." "Herhangi bir aksilik oldu mu?" "Hayır efendim, kesinlikle olmadı." "İyi. Çekilebilirsin Pyotr. Ha, bu arada aklıma gelmişken, Golubtsi harika olmuş." "Afiyet olsun efendim, beğendiğinize sevindim." "Sen aynı zamanda iyi bir aşçısın Pyotr." "Sağ olun efendim." Pyotr Radnitski geri geri çekilirken içinden, "Ulan boksoyu beni teşekkürlerle geçiştireceğine ücretime zam yapsana," diye mırıldanıyordu. Yemekten kalkan Vasily Yeliseve küçük çalışma odasına geçti. Burası evin en sevdiği köşesiydi. Genellikle yalnız yaşamayı seven bir adamdı. Hiç evlenmemişti. Ama nesebi gayri sahih bir kızı vardı. Onunla da çok nadir görüşür, sadece para yardımı yapardı. Kızı şu sıralar 30 yaşına gelmiş ve Moskova Üniversitesi'nde tarih doçenti olmuştu. Nedense onu bugün ikinci kere hatırlıyordu. Ararat'ından bir yudum alırken kızıyla beraber bir gençlik hatası olan Svetlana'yı anımsadı. Çok güzel bir kadındı kızının annesi. Barlarda balalayka çalar, şarkı söylerdi. O tarihlerde ailesi onunla evlenmesine karşı çıkmıştı. İçinde bir ürperti hissetti. Svetlana'yı anımsamayalı yıllar oluyordu. Belki Tatyana'yı mümkün olduğundan az görmesinin sebebi de buydu. Kızı annesinin bir modeliydi ve her geçen sene ona biraz daha benzemişti. İçini çekti. Tatyana mağrur ve dikbaşlı bir kızdı. Çocukluk günlerinde problem olmamıştı ama erginliğe erişip serpilince Vasily kızının şaşılacak derecede annesine benzediğini fark etmiş ve ondan uzak durmaya başlamıştı. Sanki öz kızı geçmişteki hatalarını yüzüne vuruyordu. Tatyana gerçekleri öğrendiği zaman zaten uzak olan babasından iyice kopmuştu. Bu durum üniversite öğrenimine başladığı yıllara kadar gitmiş, o tarihlerde artık babasız yaşamaya alışmış olan kız da babasına iyice uzak ve mesafeli davranmaya başlamıştı. Ta ki Vasily çok sarhoş olduğu bir gece kızıyla tesadüfen karşılaştıkları bir mecliste çözülene kadar. Vasily kaba ve duygusuz görünen kimliğinin altında nedenli hassas ve müşfik olduğunu ağlayarak kızına göstermişti. Bu asla isteyerek ve bilinçli olarak yaptığı bir şey değildi. Tatyana o gece karşısında alışık olmadığı bir insan profiliyle karşılaşmıştı. Babasını hala sevmiyordu ama bu yeni kişiliğiyle onu yeterince tanımadığını da anlamıştı. Biraz üzüldü, biraz da acıdı. Ne var ki o geceden sonra araları biraz daha düzelir gibi oldu. Zaman zaman görüşmeye başladılar ve Tatyana babasının üniversite öğrenimi için yaptığı maddi yardımları kabul etmeye başladı. Ne de olsa babası Moskova'nın en güçlü insanlarından biriydi. Vasili Yelisev, uşağının getirdiği kutuyu çalışma odasının üzerindeki ufak masanın üzerine bırakmıştı. Kızı ve onun anasıyla ilgili anılarından zihnini kurtarınca ağır ağır kutuyu poşetinden çıkarıp açtı. Bir an için heyecandan nefesi kesilir gibi oldu. Tüm vücudu hafif hafif titremeye başladı. Dayanamayıp bombeli kanyak kadehindeki Ararat'ı bir solukta içti. 3. İstanbul. Doçent doktor Sinan Koru o sabah erkenden evinden çıktı. Hafif yağan yağmura aldırmadan sırtına geçirdiği eşofmanıyla Fenerbahçe'deki ordu evinin yanından denize paralel uzanan yürüyüş alanında koşmaya başladı. Ne yazık ki eskiden haftanın 3 günü yaptığı ve hiç aksatmadığı bu idmanları şu sıralar işlerinin yoğunluğu nedeniyle yalnız pazar günleri gerçekleştirebiliyordu. Doktor Sinan Koru, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesiydi. Yaşı 42 olmuş ve biraz kilo almıştı. Daha genç olduğu yıllarda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde lisanslı kürekçi olarak aktif spor hayatı olmuştu. Fiilen sporu bırakınca fazladan aldığı kiloları yok edebilmek için her gün koşmaya başlamıştı. Faruk Ayanoğlu Caddesi'nde hayattaki tek varlığı kendisinden 10 yaş büyük ablasıyla otururdu. Saime Hanım hiç evlenmemiş şanssız bir kadındı. Bir süre yatalak babasına bakmış, sonra da kardeşinin evini çekip çevirmiş, onu gözetmişti. Sinan'ın talebeliği sırasında İngilizce hocalığı yapmış, özel dersler vermiş ve kardeşinin eğitimine katkıda bulunmuştu. Sinan, hızlı fulelerle büyük kulübün önüne kadar koştu. Yeşil alan olarak yeni tanzim edilen koşu parkuru o sabah pazar olduğundan oldukça kalabalıktı. Çevre sakinleri genellikle tatil sabahları burayı spor yapmak amacıyla dolduruyorlardı. Doktor Sinan büyük kulübün önüne geldiğinde temposunu biraz yavaşlattı. Ciğerleri ve adeleleri daha şimdiden isyan etmeye başlamıştı. Artık eskisi kadar formda değildi ve idmanlarını gerektiği ölçüde yapamıyordu. Sigara kullanmadığı halde nefesinin çabucak daraldığını ve hamlığını hissetti. İdman yapmaya biraz daha vakit ayırmalıydı. Eski bir sporcu olduğu için vücudunun yetersizliğinden, formunun istediği ölçüde olmadığından hayıflandı. Her gün olmasa bile haftada en az 3 defa bu parkurda koşmaya karar verdi. Caddebostan'a vardığında soluk soluğaydı. Genellikle çevre sakinleri tarafından hala Kazım Taşkent Köşkü diye bilinen tarihi yapının önünden dönmeye karar verdi. Oysa formda olduğu zamanlarda bu güzergahı gidip dönerek 2 kere koşardı. Yağmur ve soğuk esen sabah rüzgarına rağmen ter içinde kalmıştı. Tam dönüş yaptığı sırada kendisi gibi koşan 2 eşofmanlı adam yanına yaklaştı. Biri genç, diğeri 50 yaşın üstünde olmalıydı. Sinan önce onlarla hiç ilgilenmemişti. Fakat yaşlı olanı "Günaydın Sinan Bey" deyince başını kaldırıp adama baktı. Tanımıyordu. Ya da kendisini selamlayan simayı anımsayamıyordu. Genellikle bu parkurda koşanlar birbirlerine aşina olurlardı. Sinan nezaketen gülümseyip mukabele ederken hala merhaba diyen adamı çıkarmaya çalışıyordu. Üstelik kendisine adıyla hitap etmişti. Oldukça güçlü bir göz hafızası vardı Sinan'ın. Karşılaştığı ya da tanıştığı insanları kolay kolay unutmazdı. O da gülümsedi ve "Günaydın" dedi. Belki uzun zaman önce karşılaşmışlardı, üzerinde durmamıştı ve anımsayamamakta da haklıydı. Tam başını çevirip uzaklaşmayı düşünürken yaşlı adam yanına yaklaştı. "Biraz konuşabilir miyiz?" diye sordu. Sinan yadırgamıştı. Terli vücuduyla ayaklarının ucuna basarak zıplamaya devam ederken "Buyurun" diye mırıldandı. Adamın sabahın bu saatinde kendisiyle ne konuşacağını kestirememişti. Hafızası kendisine ihanet ettiği için bozuluyordu. Bir an tereddüte düştü. Geçen ay apartmanlarına yeni bir kiracı taşınmış, asansörde ayaküstü konuşup bir iki kelime etmişlerdi. Yaşlı adamın bir an o kişi olduğunu düşündü ama sonra kesinlikle o olmadığını fark etti. Yeni komşusu hafif aksayan bir kişiydi. Asansörden inerken fark etmişti. Yüzünün hatlarını kesin hatırlamamakla birlikte herhalde o kişi koşuya çıkan birisi olamazdı. Bu defa adama dikkatle baktı. Çakır gözlü, sert hatlı biriydi. İncecik dudakları üstündeki gür bıyıklarına kır kıllar düşmüştü. Başına soğuktan korunmak için yün bir takke geçirmişti. Adamı tanımadığına ve daha önce karşılaşmadığına kanaat getirdi. Fakat adam kendisine adıyla hitap etmişti. O sırada dikkatini bir şey daha çekti. Adam hiç terli ve yorgun gözükmüyordu. Yanındaki gence de baktı, o da öyleydi. Adamın dikkatle kendisini süzdüğünü fark edince, ''Evet, ne söylemek istemiştiniz?'' diye sordu. Adam az ilerideki Migros binasının açık otoparkını işaret ederek, ''Arabamız şurada, acaba içine girip görüşebilir miyiz?'' dedi. Sinan ilk defa irkildi. Tanımadığı kişilerle arabanın içinde ne konuşabilirdi ki? ''Kusura bakmayın'' diye mırıldandı. ''Şu anda terliyim ve eve dönüp hemen duş almak zorundayım. Ne söylemek istiyorsanız burada anlatın.'' Sesi ister istemez biraz tedirgin ve hafif sert çıkmıştı. Adam gülümsedi. ''Üzgünüm hocam ama anlatacaklarım burada ayaküstü konuşulacak şeyler değil.'' Sinan, ''Sizi tanımıyorum.'' diye mırıldandı. Ama karşısındaki yabancı onun öğretim üyesi olduğunu biliyordu ki ''Hocam.'' diye hitap etmişti. ''Biz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın memurlarıyız.'' Sinan bir an dona kaldı. Garip garip yabancının suratına baktı. İstihbarat görevlileri kendisiyle ne konuşabilirdi ki? ''Ne var?'' diye sordu kekeleyerek. ''Benden ne istiyorsunuz?'' ''Çok önemli bir konuda sizinle görüşmeliyiz.'' İyice afallamıştı adam. İçini garip bir tedirginlik kapladı. Sıradan bir vatandaş olarak umacı gibi korkulan MİT elemanlarının sabah koşusu sırasında karşısına dikilmeleri çok garipti. Neden sonra kendine gelir gibi oldu. ''Kimliğinizi görebilir miyim?'' diye sordu. ''Tabii, şayet lütfen arabaya kadar gelirseniz size kimlik gösterebiliriz.'' Sinan hala kararsızdı. İlk şaşkınlığını üzerinden atınca düşündü. Onlara inanmak zorundaydı. Herhalde gündüz gözüyle kendisine bir kötülük edemezlerdi. Hem devletin istihbarat birimi neden kendisine bir kötülük etsindi ki? O alelade bir vatandaştı, siyasetle uğraşmaz, devlet aleyhine bir faaliyette bulunmaz, çeşitli organizasyondan uzak durmasını bilmiş ve kendini sadece ilme adamış biriydi. Yerinde dikildi. ''Ne bu?'' dedi. ''Beni sorguya mı çekeceksiniz?'' Adam tekrar gülümsedi. ''Endişelenmeyin hocam, asla böyle bir şey söz konusu değil. İfade ettiğim gibi, tek isteğimiz sizinle kısa bir görüşme yapmak.'' ''Ama ne hakkında? İsterseniz bunu arabada konuşalım.'' Çaresiz kalan Sinan peki demek zorunda hissetti kendini. Üçü de sabah koşusuna devam eden amatör sporcular gibi açık otoparkta duran arabaya doğru ilerlediler. Sinan kimlikleri iade ederken yanında oturan orta yaşlı MİT mensubunun sorusunu hayretle karşıladı. ''İki gün sonra Moskova'ya gideceksiniz değil mi?'' ''Evet. Yanılmıyorsam Moskova Üniversitesi'nde tertiplenen bir sempozyuma katılacak ve bir tebliğ sunacakmışsınız.'' ''Doğru,'' dedi Sinan fakat şaşkınlığı giderek artıyordu. Merak dolu bakışlarını adamın çakır gözlerine dikmişti. Ajan bir an durakladı. Derin bir nefes aldı, sonra ''Teşkilat olarak sizden bir görev bekliyoruz,'' diye mırıldandı. ''Görev mi? Ne görevi?'' ''Orada birisiyle temas kurmanızı istiyoruz. Bu temas bizim için gayet hayatidir. Çok önemli, anlıyor musunuz?'' ''Hayır,'' dedi Sinan. ''Henüz hiçbir şey anlamıyorum.'' MİT ajanı kafasını salladı. ''Haklısınız. Temas kuracağınız kişi meslektaşlarınızdan biri. Umarım onu tanıyorsunuzdur. Doktor Tatyana Yelisev.'' Sinan bir an zihnini yokladı. İsim yabancı gelmemişti. Evet, Tatyana Yelisev'i anımsıyordu. Genç ama kariyerinde isim yapmış bir Türkologtu. Zaman zaman yazılarını yabancı neşriyatlarda takip etmek fırsatını bulmuştu. Moskova'daki sempozyuma katılabilirdi. Ama yine de garipsemişti. ''Benden ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Ajanın nazarları Sinan'ın gözlerinde odaklanmıştı. ''Doktor Yelisev size bir belge verecek. Onu bize getirmenizi istiyoruz.'' ''Ama'' diye itiraz edecek oldu Sinan. ''Niye bu görevi Moskova'daki ajanlarınızdan biri üstlenmiyor?'' ''Nedeni çok basit. Doktor Yelisev, FSB'nin sıkı kontrolü altında.'' ''FSB de nedir?'' Ajan yine gülümsedi. ''Şayet KGB deseydim hemen anlardınız değil mi? Artık o yok. Ama Federal Güvenlik Servisi ya da kısa adıyla FSB, onun yerine kurulan yeni bir örgüttür. Ne yazık ki Tatyana Yelisev'e soluk aldırmıyorlar. Oradaki ajanlarımız kendisiyle irtibat kuramıyorlar.'' ''Peki Doktor Yelisev bana nasıl bir belge verecek?'' Üzgünüm Sinan Bey ama bunu size açıklamaya mezun değiliz. Tek isteğimiz bize bu belgeyi getirmenizdir. Durun bir dakika diye homurdandı genç doçent. Galiba iyi anlayamadım. Benden istediğiniz bir tür casusluk yapmam, değil mi? Ajanın kaşları çatıldı. Bu biraz sert bir tanımlama ama bir anlamda öyle de diyebiliriz. Sinan heyecanlanmıştı. Bunu yapamam. Ya yakalanırsam o zaman ne duruma düşeceğimi tahmin edebiliyor musunuz? Kariyerim mahvolacak. Casus diye suçlanacağım. Ve belki de hapishanelerde çürüyeceğim. Yo hayır, bunu isteyemezsiniz benden. Ajan gülümsemeye devam etti. Fazla büyütüyorsunuz hocam. Olaylar öyle gelişmeyecek. Nasıl olur? Az evvel bunun casusluk olduğunu ve Doktor Yelisev'in adı her neyse o örgüt tarafından sıkı kontrol altında tutulduğunu siz söylemediniz mi? Bu doğru. Ama Tatyana Yelisev sizinle en uygun anda görüşmeyi sağlayacak ve size istediğimiz belgeleri sempozyumda ilmi neşriyat maskesi altında sunacak. Sizin tek yapacağınız şey belgeleri çantanıza koymak ve hiçbir şey olmamış gibi toplantının sonunda üniversiteden ayrılmak. Bu teklif hiç hoşuna gitmemişti Sinan'ın. Kabul etmek istemiyordu. Birden aklına gelen fikre can simidi gibi sarıldı. Ama dedi, herhalde Moskova sempozyumundan sonra Londra'da da başka bir toplantıya katılacağımı biliyorsunuzdur. Ajan başını salladı. Evet biliyoruz. Sizin göreviniz Londra'ya gidince bitecek. Nasıl yani? O gizli belge ne olacak? Telaşlanmayın. İngiltere müttefikimiz olan bir ülke. Londra'da bir ajanımız sizden rahatlıkla belgeyi alacaktır. Size düşen görev o gizli dosyayı Moskova'dan çıkarmak. Ondan sonrasını biz halledeceğiz. Sinan sıkıntıyla terli saçlarını kaşıdı. Peki niye o belgeyi Moskova'da ajanlarınıza ya da siyasi temsilcilerimize teslim etmiyoruz? Oradaki ajanlarımızın çoğu deşifre durumdadır. Bu çok riskli olur. Ajanımızın başına her an bir kaza gelebilir. Ayrıca dış işlerinin böyle bir işe karışmasını uygun bulmuyoruz. Sinan diklenerek ajanın suratına baktı. Ya benim başıma da öyle bir kaza gelirse? Çakır gözlü ajan birden ciddileşti. Üzgünüm, bunun için size bir garanti veremem. Böyle bir risk her zaman için söz konusu. Gerçi güvenliğiniz için elimizden geleni yapacağız ve hazırlanan plana göre Doktor Yelisev söz konusu belgeyi size sempozyumun son günü yapacağı konuşmadan sonra verecek. Ama yine de görevin tehlikesiz olacağını söyleyemem. Sinan birkaç saniye tereddüt içinde bocaladı. Ya bu teklifi reddedersem? Diye sordu. O zaman yapacağımız bir şey yok hocam. Sadece bu görüşmeyi hiç yapmadığımızı ve konuştuklarımızı asla duymamış olduğunuzu sizden isteyeceğiz. Sizi görevi kabul için zorlayamayız. Bizimki sadece bir ricaydı. Vatanını seven bir yurttaşın kabul edeceğini umduğumuz bir istek. Aslına bakılırsa size zor bir görev yüklüyoruz ve bunun farkındayız. İsterseniz kabul veya ret için yarın akşama kadar bir düşünün. Şayet reddederseniz başka çareler aramak zorunda kalacağız. Sinan dudaklarını buruşturdu. Değişik duygular içinde bocaladı. Kendisine çok ters gelen bir teklifle karşı karşıyaydı. Bugüne kadar MIT hesabına bir işe aktif olarak karışacağı aklının köşesinden bile geçirmemişti. Hayır demesi çok kolaydı fakat bir türlü iki dudağının arasından o kelimenin çıkamadığını fark etti. Kendisi bile şaştı bu işe. Hatta elinde olmadan gülümsedi. Ajan vereceği cevabı dikkatle izliyordu. Sinan, "Vay canına be!" diye mırıldandı. Tıpkı filmlerdeki gibi. Biliyor musunuz şu anda kendimi sık sık seyrettiğim bir casus filminde gibi hissediyorum. Kötü adamlara karşı boğuşmaya giden kahraman oğlan. Bu vakaların hep filmlerde ya da romanlarda olduğunu sanırdım. Demek gerçek hayatta da böyleymiş. MIT ajanı ilk defa rahatlamış gibi bir çehreyle gevşedi. Sinan Koyun'un vereceği cevabı anlamıştı artık. Ayırım sonu. Sayfa 32.